Ayrım 24, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, Sayfa 236, 59. Bölüm. Karalara bürünen Yasemin evden ayrıldı. Abdan'ın ayrılırken söyledikleri kulaklarında yankılanıyordu. ''Hoşça kal kızım, Allah seni gözetsin ve korusun. Rıfat sana emanet artık. Sizin için gece gündüz dua edeceğim.'' Gece karanlığı bastırıyordu. Kahvehanelerin lambaları yakılmaya başlanmıştı. Çocuklar el arabalarının fenerlerinin ışığında oyun oynuyorlardı. Kedilerle köpekler de günün o saatinde hep yaptıkları gibi çöp yığınlarının çevresinde birbiriyle dolaşıyorlardı. Cemaliye'ye doğru yürürken Yasemin'in tutku dolu yüreğinde merhamete yer yoktu. Hiç tereddüt etmedi ama içini korku kaplamıştı. Bir sürü gözün onu izlediğini düşünüyordu. El Darasa'dan ayrılıp çöle geçene kadar içi huzurlu değildi. Sadece kabul salonunda Bayumi'nin kollarına atılınca kendini gerçek anlamda güvende hissetti. Yasemin peçesini yüzünden kaldırdığında adam ona dikkatle baktı.
''Korkuyor musun?''
''Evet'' dedi kadın nefes nefese.
''Hayır, başka kötü vasıfların olabilir ama korkak değilsin. Söyle bana, sorun ne?''
''Damlardan geçerek Kerim'in evine gittiler. Şafak'ta da sokaktan ayrılacaklar.''
''Demek Şafak'ta itoğlu itler.'' diye küçümsemeyle omurdandı Bayumi.
''Onu buradan ayrılmaya ikna ettiler. Neden gitmesine izin vermiyorsun?''
''Cebel'de uzun bir zaman önce buradan ayrılmış, sonra da geri gelmişti.'' dedi Bayumi alaycı bir gülümsemeyle. ''Bu mikropların yaşamaya hakkı yok.''
''O hayattan feragat ediyor.'' dedi Yasemin dalgın dalgın. ''Ama ölümü hak etmiyor.''
''Bu sokakta yeterli miktarda deli var zaten.'' dedi Bayumi tiksintiyle ağzını çarpıtarak.
Kadın ciddileşerek baktı ona, sonra bakışlarını yere indirdi ve kendi kendiyle konuşur gibi ''O benim hayatımı kurtarmıştı.'' diye fısıldadı.
''Sen de onu ölümüne gönderiyorsun.'' dedi Bayumi kaba kaba gülerek. ''Göze göz, dişe diş. Bu işi başlatan kaybeder.''
Yasemin midesi bulanıyormuş gibi panikledi. Ona sitemle baktı. ''Ne yaptımsa seni kendi hayatımdan daha çok sevdiğim için yaptım.'' Adam onun yanağını şefkatle okşadı.
''Özgür olacağız ve eğer işler senin için zorlaşırsa bu evdeki yerin hazır.''
Yasemin kendini biraz daha iyi hissetti. ''Bana Cebel abinin evini sunsalar ama içinde sen olmasan kabul etmem.''
''Sen sadık bir kızsın.''
Sadık kelimesi Yasemin'in içini burktu. O mide bulandırıcı korku duygusu geri geldi. Adamın kendisiyle dalga geçip geçmediğini düşündü. Ama konuşmaya zaman kalmamıştı. Yasemin ayağa kalktı. Bayumi de yerinden kalkıp onunla vedalaştı. Yasemin arka kapıdan çıkıp gitti. Evde kocasını ve arkadaşlarını kendini bekler buldu. Rıfat'ın yanına oturdu. ''Evimiz göz altında. Annen o lambayı yakıp pencereye koymakla akıllılık etti. Şafak da buradan ayrılmak kolay olacak.''
''Ama Rıfat o kadar üzgün ki.'' dedi Zeki Rıfat'a kederle bakarak. ''Her yerde hasta insanlar yok mu? Onların da tedaviye ihtiyacı yok mu?''
''Hastalığın çığırından çıktığı yerlerde tedaviye daha çok ihtiyaç var.'' Yasemin ona merhamet dolu gözlerle baktı. Kendi kendine onu öldürmenin bir suç olacağını söyledi. Rıfat'ın cezayı hak edecek bir tek yönünün olmasını isterdi. Onun dünyada kendisine iyi davranan tek kişi olduğunu hatırladı. Ama bunun karşılığında ödülü ölüm olacaktı. Sonra bu düşüncelere lanet etti ve iyi bir hayatı olanlar iyilik yapsın diye düşündü. Rıfat'ın da kendisine baktığını görünce onunla dertleşir gibi konuştu. ''Senin hayatın bu kahrolasıca sokağımızdan çok daha değerdi.''
''Öyle diyorsun.'' dedi Rıfat gülümseyerek. ''Ama gözlerinde hüzün görüyorum.''
Yasemin ürperdi kendi kendine. ''Cinleri savmanın yanı sıra zihinleri de okuyorsa Allah yardımcım olsun.'' dedi. ''Hüzünlü değilim, sadece senin için korkuyorum.'' dedi.
''Ben yemek hazırlayayım.'' dedi Kerim yerinden kalkarak. Elinde bir tepsiyle geri geldi. Onları oturmaya davet etti. Herkes tepsinin çevresine oturdu. Ekmek, peynir, peynir altı suyu, salatalık ve turptan oluşan bir akşam yemeğiydi. Yanında da bir testi dolusu arpa birası vardı. Kerim bardakları doldurdu. ''Bu gece ısınmaya ve morale ihtiyacımız olacak.''
Herkes içti, Rıfat da gülümsedi. ''İçki cinleri uyandırır ama cinlerinden kurtulmuş olan insanları canlandırır.'' Yanında oturan Yasemin'e baktı ve Yasemin o bakışla ne demek istediğini anladı.
Allah seni esirgerse yarın beni cinlerinden kurtarabilirsin dedi. Rıfat'ın yüzü sevinçle parladı. Dostları da birbirlerine tebrik edercesine bakıştılar. Sonra yemeklerini yemeye başladılar. Ekmeği parçalara ayırdılar. Elleri yemeklerin üzerinde rastlaştı. Sanki çevrelerindeki ölümü unutmuşlardı. Vakfın sahibi çocuklarının kendisine benzemesini istemiş dedi Rıfat. Ama onlar cinlere benzemekte ısrar etmişler. Ahmaklık ettiler. Ama o bana da dediği gibi ahmaklığı sevmez. Kerim esefle başını salladı, yutkundu. Keşke onun sahip olduğu kudretin birazı bende olsaydı. O zaman her şey onun istediği gibi olurdu.
Keşke, keşke, keşkeler ne işimize yarar ki dedi Ali kızarak, harekete geçmeliyiz.
Biz hiçbir zaman başarısızlığa uğramadık dedi Rıfat kararlılıkla. Cinlerle amansızca mücadele ettik. Cinlerin yerini de daima sevgi alır. Bundan başka bir amaç olamaz. Zeki iç geçirdi. Çalışmalarımızı sürdürmemize izin verselerdi, bu sokağı sağlıkla, sevgiyle, huzurla doldururduk.
Bu kadar çok dostumuz varken kaçmayı düşünüyor olmamız inanılmaz bir şey diye itiraz etti Ali.
Senin içinde hala cininin kökleri var dedi Rıfat gülümseyerek. Amacımızın öldürmek değil tedavi etmek olduğunu unutma. Öldürülmek ölmekten daha iyidir.
Rıfat aniden Yasemin'e döndü. Yemek de yemiyorsun, söylediklerimize de dikkat etmiyorsun dedi. Yasemin'in yüreği korkuyla burkuldu ama heyecanını bastırmaya çalıştı.
Herkesin ne kadar neşeyle konuştuğunu hayret ediyorum. O kadar, sanki bir düğündesiniz.
Yarın cininden arındığın zaman sen de neşeli olmaya alışacaksın.
Sonra kardeşlerine baktı. Bazılarınız uzlaşmaktan utanıyorsunuz.
Bizler sadece güce saygı duyan bir ulusun oğullarıyız. Ama güç başkalarını korkutmakla sınırlı değildir. Cinlerle mücadele etmek, zayıflara saldırmaktan veya çete liderleriyle mücadele etmekten binlerce kez daha zordur.
Ali başını kederle salladı. Bu iyiliklerin ödülü de içinde bulunduğumuz bu korkunç durum.
Bu savaş onların beklediği gibi sonuçlanmayacak dedi Rıfat kararlılıkla. Biz de onların sandığı kadar zayıf değiliz. Bizim tek yaptığımız savaşı bir alandan başka bir alana taşımak oldu. Ama bizim savaş alanımız şimdi daha fazla cesaret ve daha fazla güç gerektiriyor.
Yemeklerine döndüler, bir yandan da duyduklarını düşündüler. Rıfat onlara sakin, kendinden emin ve güçlü olduğu kadar yakışıklı ve uysal da görünüyordu. O uzun sessizlikte mahalle şairinin sesi duyuldu, bir hikaye anlatıyordu.
Bir akşam dinlenmek için Vatavit sokağında yere oturdu ve uykuya daldı. Derken bir hareket hissedip uyandı. Birkaç çocuğun arabasını çalmakta olduğunu gördü. Ayağa kalkıp onları tehdit etti ama onu gören bir çocuk ıslıklı arkadaşlarını uyardı. Peşlerine takılmasını engellemek için el arabasını devirdiler. Salatalıklar etrafa saçılırken çocuklar da çekirgeler gibi kaçıştılar. Ethem o kadar öfkelendi ki bir beyefendi gibi yetiştirildiğini unutup onlara ağza alınmaz laflar etti. Sonra da eğilip salatalıkları çamurlardan topladı. Öfkesini çıkaracak bir şey bulamadığı için büsbütün sinirlendi. Sonra duygusallaşıp kendi kendine şöyle sordu. Neden öfkem bir yangın gibi amansız bir şekilde yanıyor? Neden gururun kendi kanından ve canından daha önemli? Üzerimize böcekmişiz gibi basıldığını bile bile hayatın tadını nasıl çıkarırsın? Konağında bağışlayıcılığa, şefkate, hoşgörüye yer yok seni zalim.
Arabanın saplarını kavrayıp bu lanet sokaktan mümkün olduğu kadar uzaklaşmak için arabayı hızla itmeye başlamıştı ki alaycı bir ses duydu.
Salatalık kaça amca? Dudaklarında alaycı bir sırıtışla İdris karşısında duruyordu.
Derken şairin sesini bir kadının haykırışı bastırdı. Ey iyi kalpli insanlar, küçük bir çocuk kayıp.
60. bölüm. Erkekler muhabbette Yasemin de eziyet içindeyken zaman akıp gitti. Hüseyin sokağa bir göz atmak istiyordu ama Kerim buna karşı çıktı. Birileri onu görebilir ve bundan şüphelenebilirdi. Zeki Rıfat'ın evinin saldırıya uğramış olup olmadığını merak etti. Ama Rıfat rebabın nameleriyle sokak çocuklarının bağırışmaları dışında bir şey duyulmadığına dikkat çekti.
Sokak her zamanki hayatını yaşıyordu. Herhangi bir suçun planlandığına dair herhangi bir işaret yoktu. Yasemin o kadar endişeliydi ki gözlerinin kendisine ele vermesinden korkuyordu. Ne şekilde ve ne pahasına olursa olsun bu eziyetin sona ermesini istiyordu. Midesini şarapla doldurup çevresinde nelerin olduğunu anlayamayacak hale gelmek istiyordu. Kendi kendine Bayumi'nin ilk kadını da olmadığını, son kadını da olmayacağını, sokak köpeklerinin hep çöp yığınlarının çevresinde toplandığını düşünüp durdu. Yeter ki bu eziyet ne pahasına olursa olsun bitsin. Zaman geçtikçe gürültünün yerini yavaş yavaş sessizlik aldı. Çocukların ve seyyar satıcıların bağırışları dindi ve geriye sadece rebabın nameleri kaldı. Birdenbire bu adamlardan iğrendiğini hissetti. Bunun tek nedeni çektiği işkencenin bir anlamda onlardan kaynaklanıyor olmasıydı. ''Nargile'yi hazırlayayım mı?'' diye sordu Kerim. ''Zihinlerimizin açık olması lazım.'' dedi Rıfat kararlı bir sesle. ''Zamanı geçirmemize yardımcı olur diye düşünmüştüm.'' ''Çok korkuyorsun.''
''Aslında korkmaya hiç gerek yok gibi görünüyor.'' diye itiraz etti Kerim.
Evet, herhangi bir olay olmamıştı. Rıfat'ın evine de saldırılmamıştı. Ezgiler dinmiş, şairler de evlerine gitmişti. Kapanan kapıların seslerini, evlerine dönen insanların sohbetlerini, kahkahaları ve öksürükleri duyabiliyorlardı. Sonra da sessizlik oldu. İlk horoz ötene kadar bekleyip etrafı gözlediler. Zeki yerinden kalktı, sokağa bakmak için cama yaklaştı, sonra diğerlerine döndü. Sakin ve boş. İdris'in kovulduğu gün sokak nasılsa şimdi de öyle. Gitmeliyiz dedi Kerim. Yasemin'in endişesi had safhaya ulaştı. Bayumi gecikirse veya fikrini değiştirdiyse kendisine ne olacağını düşündü. Erkekler ayağa kalktı. Her biri birer bohça taşıyordu. Elveda cehennem sokağı dedi Hüseyin önden giderek. Rıfat nazikçe Yasemin'i önüne kattı ve elini kadının omzuna koyarak onu izledi. Karanlıkta onu kaybetmekten korkar gibiydi. Ardından Kerim, Hüseyin ve Zeki geliyordu. Dairenin kapısından teker teker sessizce çıktılar. Zifiri karanlıkla parmaklığa tutunarak merdivenden çıktılar. Her ne kadar tek bir yıldız görünmese de dam daha az karanlık gibiydi. Bir bulut ardında gizlenen ayın ışığını tamamıyla örtmüştü. Kaçışan bulutlar ayın yüzeyine yansıyordu. ''Damların duvarları neredeyse birbirine değiyor.'' dedi Ali. ''Hanımın yardıma ihtiyacı varsa ona yardım edebiliriz.'' Diğerleri onu izledi. En arkada olan Zeki ardında bir kıpırtı hissedince dönüp damın kapısına baktı ve orada dört hayalet gördü. ''Kim o?'' diye sordu korku içinde. Herkes durup döndü. ''Doran alçaklar.'' dedi Bayumi'nin sesi. Bayumi'nin sağından ve solundan Gaber, Halit ve Handusa ortaya çıktı. Yasemin soluğunu tuttu. Elini Rıfat'ın elinden çekti, damın kapısına doğru gitti. Çete liderlerinin hiçbiri onu durdurmadı. ''Kadın sana ihanet etmiş.'' dedi Ali şaşkınlık içinde Rıfat'a. Bir anda etrafları sarılmıştı. Bayumi onları teker teker yakından incelemeye başladı. ''Cin kovan hanginiz?'' diye sordu. Onu bulunca demir bir pençe yandıran eliyle omzundan kavradı, alaycı bir şekilde güldü. ''Cinlerin arkadaşı, nereye gittiğini sanıyordun?'' ''Bizi burada istemiyorsunuz.'' dedi Rıfat hiddetle. ''Biz de gidiyoruz.'' Kısa alaycı bir kahkaha atan Bayumi Kerim'e döndü. ''Sen onları evinde gizlemen ne işine yaradı?'' Kerim ağzının kurumuş olmasına rağmen yutkundu, kaslarını bir titreme aldı. ''Onlarla aranızda sorun olduğunu bilmiyordum.'' Bayumi serbest kalan eliyle Kerim'in yüzüne vurdu, Kerim yere düştü ama hemen tekrar kalkarak yandaki dama doğru koştu. Birdenbire Hüseyin ile Ali de peşinden koştular ama Handusa Ali'ye saldırarak midesine bir tekme attı. Ali boğuk bir iniltiyle yere düştü. Bu arada Gaber ile Halit de diğerlerinin peşinden gitmişti. Bayumi kibirli kibirli onlardan korkmaya gerek yok, hiçbiri tek kelime etmeyecek, ederlerse de ölürler dedi. Rıfat Bayumi'nin omzunu yakaladı, yumruğuna yaklaştırdı. ''Cezalandırmayı gerektirecek bir şey yapmadılar.'' dedi. Bayumi ona bir tokat attı. İğneleyerek ''Söyle bana, onlar da senin gibi Cebel Avi'yi duymadılar mı?'' Rıfat'ı önüne kat, ''Önümde yürü ve ağzını açma.'' dedi. Rıfat kaderini kabullenerek yürümeye başladı. Karanlık merdivenden yavaş yavaş indi. Ağır ayak sesleri onu izledi. Karanlıktan, karışıklıktan ve tanıklık ettiği kötülüklerden o derece altüst olmuştu ki, kaçanları veya kendisine ihanet edenleri doğru dürüst düşünemiyordu bile. Derin, sonsuz bir keder kaplamıştı içini, korkularını bile geride bırakmıştı. Dünyada karanlığın galip geleceğine inanıyordu. Sokağa çıktılar. Rıfat'ın sayesinde hastalıktan eser kalmayan mahalleyi baştan başa geçtiler. Hamdusa önde olmak üzere El Cebel mahallesine girdiler. Rıfat annesiyle babasının çekingen nefeslerini duyar gibi oldu. Bir an onları düşündü. O sessiz gecede ablanın ağladığını duyduğunu sandı. Ama aniden karanlığa, şaşkınlık duygusuna ve onu tehdit eden o kötülük dolu ortama geri döndü. El Cebel mahallesi karanlıklarla kaplı, hayaletvari dev yapılardan oluşmuş gibiydi. Karanlık ne kadar yoğunsa uykusu da o kadar derindi. Zifiri karanlıkta cellatların adımlarıyla sandaletlerinin gıcırtısı, gece karanlığında oynaşan şeytanların kahkahalarını andırıyordu. Hamdusa konağın duvarının karşısında çöle doğru döndü. Rıfat gözlerini konağa doğru kaldırdı ama konak gökyüzü kadar karanlıktı. Duvarın sonunda bir gölge vardı. Hunfis diye seslendi Hamdusa.
Evet dedi adam.
Tek kelime etmeden adamlara katıldı. Rıfat hala konağa bakıyordu. Büyük babası durumun farkında değil miydi? Onun ağzından çıkacak tek kelime onu bu canavarların pençelerinden ve yaptıkları plandan kurtarabilirdi. Sesini Rıfat'a nasıl duyurduysa onlara da duyurabilirdi. Cebel de bunun gibi bir çıkmazda bulmuştu kendini. O durumdan kurtarılmıştı ve galip gelmişti. Ancak Rıfat duvarı geçerken bu kötü adamların ayak sesleriyle düzenli nefesleri dışında hiçbir şey duymadı. Çölde adımlarını ağırlaştıran kumların arasında ilerlemeye devam ettiler. Rıfat kadının ona nasıl ihanet ettiğini, dostlarının çareyi kaçmakta bulduğunu düşününce çölde terk edilmiş duygusuna kapıldı. Dönüp tekrar konağa bakmak istedi ama Bayumi ansızın eliyle onu sırtından itti, Rıfat yere kapaklandı.
''Hunfis!'' diye seslendi Bayumi sopasını kaldırarak.
''Sonuna kadar yanınızdayım efendim'' dedi Hunfis, o da sopasını kaldırdı. ''Neden beni öldürmek istiyorsunuz?'' diye umutsuzca sordu Rıfat. Bayumi sopasını Rıfat'ın başına indirdi. Rıfat bağırdı, sonra da ruhunun derinliklerinden ''Cebel abi!'' diye haykırdı. Hemen ardından Hunfis'in sopası Rıfat'ın boynuna indi, sonra diğer sopalar da ardı ardına inmeye devam etti. Derken sessizlik çöktü. Ölüm hırıltısından başka bir şey duyulmaz oldu. Karanlıkta kumları elleriyle harır harır kazmaya başladılar. 61. Bölüm. Katiller çölden ayrılıp sokağa yöneldiler. Karanlığa karışıp gittiler. Cinayet sahnesinin yakınlarında bir yerde dört karaltı belirdi. İç çekiyorlar, sessizce ağlıyorlardı. Korkaklar diye bağırdı bir tanesi. Beni engellediniz ve takatsiz bıraktınız. O da korumasız bir şekilde öldü.
Sana uysaydık hepimiz bitmiştik. Onu da kurtaramazdık dedi başka biri.
Korkaklar diye tekrar etti Ali. Korkaktan başka bir şey değilsiniz.
''Konuşarak zaman kaybetmeyin'' dedi Kerim hıçkırarak. ''Sabah olmadan tamamlamamız gereken korkunç bir iş var.''
Hüseyin başını kaldırdı. Yaşlı gözlerle gökyüzüne bakarak endişeyle ''Yakında şafak sökecek, çabuk olalım.'' dedi.
''Bu adamın hayatı bir rüya kadar kısa oldu ama onu kaybedince hayatta bildiğimiz en değerli şeyi de kaybettik.'' dedi Zeki. Ağlıyordu.
''Korkaklar'' diye mırıldandı Ali dişlerini sıkarak cinayet mahalline doğru yönelirken. Diğerleri de onu izledi. Yarım daire şeklinde yere diz çökerek toprağı araştırmaya başladılar. ''Burası'' diye bağırdı Kerim aniden irkilerek. Elini kokladı. ''Bu onun kanı.''
''Burası yeni kazılmış, gömüldüğü yer olmalı'' diye bağırdı Zeki aynı anda.
Diğerleri çevresinde toplandı. Kumu elleriyle kazmaya başladılar. Dünyada onlardan daha perişan kimse yoktu. En çok sevdikleri kişiyi kaybetmişlerdi. Ölümü karşısında çaresiz kalmışlardı. Kerim bir an aklını kaybeder gibi oldu safça. ''Belki de onu canlı buluruz.'' dedi.
''Korkakların kendilerini nasıl kandırdıklarını dinleyin hele.'' diye onu tersledi Ali. Bir yandan elleriyle kazmaya devam ederken.
Burunları toprak ve kan kokusuyla dolmuştu. Dağ yönünde bir köpek avladı.
''Yavaş.'' diye seslendi Ali usulca. ''Bu onun vücudu.''
Kalpleri hızla atmaya başladı. Rıfat'ın giysilerini hissedince elleri biraz yavaşladı. Bağıra bağıra ağlamaya başladılar. Cesedi kumdan çıkarmaya hepsi yardımcı oldu. Sokaklarda horozlar ötmeye başlarken onu şefkatle yerden kaldırdılar. Bazıları acele etmek istedi ama Ali onlara çukuru doldurmaları gerektiğini hatırlattı. Kerim pelerinini çıkarıp yere serdi, cesedi üzerine koydular, hep beraber çukuru doldurdular. Hüseyin pelerinini çıkarıp cesedi örttü, sonra onu da alarak hep birlikte Babıl Nasr'a doğru yola çıktılar. Dağdan karanlık çekiliyordu, bulutlar ortaya çıkıyor, yaşlarla kaplı yüzlerine çiğ yağıyordu. Hüseyin mezara kadar onlara yol gösterdi. Oraya vardıklarında sessizlik içinde mezarı açmakla uğraştılar. Gün ışığı yavaş yavaş yayıldı, artık kefene sarılı cesedi görebiliyorlardı. Hepsinin elleri kan içindeydi, gözleri ağlamaktan kızarmıştı. Sonra cesedi yerden aldılar, onunla beraber mezara indiler, alçak gönüllü bir şekilde etrafında toplandılar, gizli gözyaşlarını durdurmak için elleriyle gözlerini bastırdılar. ''Hayatın kısacık bir rüyaydı'' dedi Kerim ağlamaktan boğulan bir sesle. ''Ama yüreğimizi sevgiyle ve iffetle doldurdu. Bizden bu kadar kısa sürede ayrılacağını düşünmemiştik. Tedavi ettiğin ve sevdiğin bu imansız sokağın bir üyesi tarafından öldürüleceğini de düşünmemiştik. O sokak ki tek amacı senin temsil ettiğin sevgiyi, merhameti ve şifayı öldürmekti. Kendi kendini sonsuza dek lanetlemiş oldu.'' ''İyiler neden ölür ki?'' dedi Zeki hıçkırarak. ''Caniler neden yaşamaya devam eder?'' ''Yüreklerimizde yaşamaya devam eden sevgin olmasaydı'' diye inledi Hüseyin. ''İnsanlardan sonsuza kadar nefret ederdik.'' ''Korkaklığımızın cezasını çekene kadar huzur bulmayacağız'' diye ekledi Ali. Mezardan ayrılıp çöle doğru yönelirlerken gün ışığı ufku kırmızı bir gülün narin rengine boyamaya başlamıştı.
24. ayrımın sonu. Sayfa 245.